Mopushane Çeşmesi 3. Ayrım Sayfa 36. Gandhi'nin aziz ruhu. Polislikten kovulma 15 yıla hükümlü Necati, soluk soluğa koğuştan içeri girdi. Arkasından 4-5 kişi daha geliyordu. Köşedeki yataklardan birinin üzerine çöktüler. "Haydi anlatsana be birader," diye Necati'yi tartaklıyorlardı. O, gardiyana görünmeden bitişik koğuşa usulca girmenin heyecanı içindeydi. "Durun bir nefes alayım be yahu. Bir yere kaçacak değilim. Ne telaşa diyorsunuz?" Bir sigara yaktıktan sonra umut dolu bakışlarını çevresindekilerin yüzlerinde dolaştırdı. Gözlerinin içi gülüyordu. "Nasıl yapılacağını öğrendim," dedi. "Çok kolaymış. Onlar her akşam yapıyorlarmış." "Anlatsana." "Canım, A'dan Z'ye kadar bütün harfleri sıfırdan 9'a kadar da tekmil sayıları çepeçevre bir kağıda yazmalıymış. Bunu genişçe bir tepsinin içine koyup orta yere de bir fincan oturtmalıymış. Sonra da ışığı kısarak parmakları fincana değdirip beklemeliymiş. %100 gelirmiş. Her istediğimizi de söyler miymiş? Söylemesine söylermiş ama işi matrağa almamak lazımmış. Peki bu akşam mutlaka yapacağız değil mi? Tabii ya, şurada pazara ne kaldı zaten? Yandaki memurlar koğuşunda ihtilastan hükümlü Saim Bey ile birkaç arkadaşının geceleri fincanla ruhları çağırdıklarını, onlarla konuştuklarını, geleceğe dair çok şeyler sorduklarını duymuşlardı. Gelecek için ruhlardan bir şey öğrenmek kabil oluyorsa, şu meteliksizliğin bir çaresine bakmak gerektiğini Necati hemencecik kestirivermişti. Arkadaşlarına, "Yahu burada enayi gibi şunu bunu satoya düşüreceğimize ruhlardan soru verelim. Diyelim ki bu hafta çifte bahsi kaç numaralı hayvanlar kazanacaksa, bize bunu bildir. Pazara yarışlar, pazartesi de mangizler. Oh babam oh, Allah'tan belamızı isteyecek değiliz ya." Bu kolay kazanç çaresine ötekilerin de aklı yattığı için Necati'ye omuz vererek onu memurlar koğuşunun duvarından öteye aşırmışlar. İhtilasçı Saim Bey'e yollamışlardı. Necati de işi tepeden tırnağa kadar soruşturup öğrenerek geri gelmişti. Bu akşam kendilerini yokluktan, açlıktan kurtaracak, en azından bir aylık nefes parası sağlayacak çareyi en sonunda yakalamışlardı. Hele kontak mazhar, "Eğer bir defa rast getirirsek artık sırtımız yere gelmez," diyordu. O gece öteki hükümlüler uyuduktan sonra Necati'nin yatağının üstünde toplandılar. Her şey önceden hazırlanmıştı. Tepsi başına geçildi, parmaklar fincana uzandı. Derin bir sessizlik içinde bekleşiyorlardı. Ara sıra Necati, son derece ciddi, kendine güvenir bir sesle, "Gandhi'nin aziz ruhu, geldinse fincanı kımıldat," diyor ama ortada hiçbir kımıldama görülmüyordu. Karşıki ranzada yatan cefakar Nuri'nin de uykusu kaçtığı için yatağın içinde doğrulmuş sigara içiyor, bir yandan da onları dikiz ediyordu. "Gandhi'nin aziz ruhu, Gandhi'nin aziz ve mübarek ruhu." Hala kımıldama yok. Kontak masarın canı sıkılmıştı. "Boş verin be yahu," dedi. "Bence ruh muh yok. Bunların hepsi masal." Ötekiler ona susmasını işaret ettiler. Tam o sırada fincan kımıldama, T harfine doğru yürümeye başladı. Motor eli hemen sızlandı. "Çocuklar, kalleşlik yok ha. Parmakla itmek yok." "Ulan eşoğlu eşek, parmakla iten kim? Görmüyor musun? Tekerlek takmış gibi yürüyor." "Ey ruh, sen her şeyi bilmeye kadirsin. Bizim halimizi de biliyorsun. Mahkemenin adaletini de biliyorsun. Buraya düştük. Para yok, pul yok. Senin şefaatinle birkaç kuruş sahibi olursak, doğruluktan ayrılmayacağımıza, namazdan, niyazdan uzaklaşmayacağımıza, anamız avradımız olsun ki..." Durdu. Arkadaşlarına döndü. "Yemin edeyim mi?" diye sordu. "Et be, ne korkuyorsun? Sırtında yumurta küfesi mi var?" "Allah hakkı için yemin ediyoruz. Sen de bize bu pazar günü yapılacak olan 3. koşu ile 4. koşudaki çifte bahsin numarasını söylersen, senin bu iyiliğini unutmayacağız." "Evet, iyiliğini unutursak hepimizin kız kardeşi..." Motor Ali çıkıştı. "Herkesin kız kardeşini katma ulan, sen kendi kız kardeşine bak." Fincan tekrar yavaş yavaş yürümeye başladı. İlkin 3 numaraya gitti. Sonra döndü, 8'e doğru yürüdü. Orada durdu. Necati heyecanla, "3 Taksim 8 dedi. Ötekiler de açıkça görmüşlerdi. İnanmamaya imkan yoktu. Hepsinin heyecanı son kertesine geldi. Kontak Mazhar, yahu dedi, hazır Gandhi Efendi'nin ruhu gelmişken bir çift lakırdı da ben sorsaydım. Şu bizim Zehra'nın manzarasını. Ne duruyorsun sorsana. Gandhi Efendi'nin aziz ruhu. Karım Zehra Tekinsiz'le Kumser Remzi arasında bir şeyler var diyorlar. Eğer bu lafların aslı arası varsa ben de bileyim. Fincan ilkin E harfine, sonra da sıra ile V, E, T harflerine gitti. O zaman Mazhar dişlerini sıkarak, vay namussuz kahpe vay diye homurdandı. Ben sana gösteririm. Nasıl olsa gelecek ayın 25'inde tahliyeciyim. Büyük bir inanç içinde Gandhi'nin ruhu ile epeyce konuştular. Bir sürü şeyler sorup karşılık aldılar. Ama asıl önemli olan mesele para meselesiydi. Mapushanede parasız olunca sigara içmenin, yemek yemenin, esrar çekmenin çaresi kolay bulunmuyordu. Eğer Gandhi kendilerine yardımcı olursa, 2 günde bir onu çağıracaklar, ondan akıl soracaklardı. Ruhla konuşma bittikten sonra harflerin yazılı olduğu kağıt büyük bir titizlikle toplanıp saklandı. Ama şimdi asıl iş çifte bahis oynamak için gerekli paranın bulunmasına kalıyordu. Hepsinin cebindeki masaya kondu. Tam 380 kuruşları vardı. Bununla bir iş yapılabilir gibi değildi. Bir yerden para bulmak, bir enayiyi tongaya düşürmek şu günlerde pek olanaklı görünmüyordu. Son çare Motor Ali'nin aklına geldi. Bana bak Necati dedi. Nasıl olsa koyacağımız parayı pazartesi günü fazlasıyla geri almayacak mıyız? Bir şey satıp 15-20 lira tedarik edelim. Peki ne satalım? Mesela senin pantolonu. O zaman ben donla mı gezeceğim? Canım pazartesiye kadar Mazhar'ın eski pijamasıyla idare edersin. Pazartesi günü sana başka bir pantolon alırız. Peki ama niye senin pantolonu satmayacağız da benim pantolonu satacağız? Öyleyse kura çekelim. Bu iyi akıldı. Çekiliş yapıldı. Necati'nin kara bahtı burada da kendini göstermişti. Ertesi sabah pantolon Kurt Müslüman elinde koğuş koğuş dolaştı. En sonunda 18 liraya faizci Rıza'nın üstünde kaldı. Yarıştan 2 gün önce Necati'nin ablası kirli çamaşırları almaya geldi mi parayı ona verecekler, tam 20 liralık bilet aldıracaklardı. Pazartesi sabahı Necati yatağın içinde doğrulmuş, partal battaniyesini dizlerine çekmiş, ceketini omzuna atmış sigara içiyordu. At yarışlarının sonuçlarını yazan gazete buruş buruş olmuş ayak ucunda duruyordu. Hiçbir şeye yanmıyordu. Umutları boşa gitmişti. Bu manzarayı sonradan öğrenenler ona uzaktan biraz alaycı bakacak olsalar hırsından deliye dönüyordu. Kontak Mazhar usulca yatağa ilişti. Bana bak dedi. Sen 8'i iyice görmüş müydün? Öfkeyle başını çevirdi. Bırak Allah'ını seversen diye çıkıştı. Bu insan milletinin şimdiye kadar canlısından ne hayır gördük ki ölüsünden medet umuyoruz. Ölü bu be yahu. Ölmüş gitmiş toprak olmuş. Yok ruhu varmış da gelip bize çifte bahis söyleyecekmiş. Bizi zengin edecekmiş. Ne enayi şeyleriz ya Rabbi. Mazhar bir şey diyemiyor, önüne bakıyordu. Ama bu sonuca bir bakıma da seviniyordu. Eğer ruhun söylediklerinin tersi çıkıyorsa, karısının da Kumser Remzi ile hiçbir dalgası yok demekti. Bu yüzden yüreği adam akıllı rahat etmişti. Necati başını kaşıdıktan sonra, ''Şimdi bizim pantolon ne olacak?'' dedi. Ama öteki ne yapabilirdi? Bu yüzden 2 ay yırtık pijama ile dolaştı. Sonra da ablasına yalvardı. Pantolonu kumara yatırmadığına 1001 yeminle onu inandırdı. O zaman yeniden külüstür bir pantolon sahibi oldu. Oldu ama o günden sonra adı da Gandhi Necati kaldı. Laz Rıfat ve Katilleri. Bit denilen korkunç yaratığın insanlarla mapushanedeki kadar yüz göz olduğu, hükümlülerle sınırsız bir içtenlik kurduğu yer ne görülmüş ne de duyulmuştur. Bu yüzden Bit'e karşı savaş idarenin en önemli görevlerinden biri sayılır. Bununla beraber hükümlüler ancak 3 ayda bir yıkanabilmenin yolunu bulabilirler. Hele koğuşların sağlık durumu gerçekten korkunçtur. Çoğu zaman susuzluk dayanılmaz bir hal alır. Yetkililer hükümlülerin sadece saçlarını kesmekle bitin temizleneceğine inanırlar. Belki de bunu inanmadan sırf bir şey yapmış olmak için yaparlar. Mapushane müdürü haftanın kimi günlerinde koğuşları dolaşır, saçı uzun olanları tüzüğe dayanarak tıraş ettirir. Müdür bir gün büyük avluda adam öldürme suçundan hükümlü Laz Rıfat adında biriyle karşılaştı. Bakışları Rıfat'ın birbirine karışmış, ensesine kadar yağlanmış saçlarına takıldı. Yanındaki baş gardiyana çıkışarak hemen saçının kestirilmesini buyurdu. Rıfat dik kafalılığı geçimsizliği ile tanınmıştı. Şundan bundan haraç alır, emir nizam dinlemez, kabadayı geçinir bir adamdı. Bu yüzden ilkin kafa tutmaya kalktı. Ama gardiyanlar tarafından kıskıvrak yakalanıp derbere götürülmesine pek de ses çıkaramadı. Bu iş görünüşe göre onun çok gücüne gitti. Bütün hasımlarını sindirmiş, efeliğini bütün koğuşlara kadar yaymış bir adamın üstün körü her emri dinlemesi olacak iş miydi? Tıraş edilmiş cas cavlak bir kafa ile koğuşa dönünce dosta düşmana karşı küçük düşmenin utancını yüreğinde bir kere daha duydu. Karyolasının üstüne sırt üstü uzanarak kendisini bu hale koyanlara karşı hayınca planlar tasarlamaya başladı. Müdürü öldürmeyi düşünmüyordu. Çünkü Zula'daki bıçağı birkaç gün önceki jandarma aramasında ele geçmişti. Yeni bir bıçak uydurmak için de zaman gerekliydi. Bıçağı elde etse bile tasarlanmış bir öldürme suçundan ötürü asılması pekala mümkündü. Onun için cinayeti göze almak işine gelmiyordu. Gençliğime yazık diyordu. En iyisi müdürü öldürmeden bir şeye benzetmekti. Öyle bir şeye benzetmeliydi ki adam bir daha sefere Rıfat'ı uzaktan gördüğü vakit tekbir getirmeliydi. Böylece sarsılan fiyakasını yeniden kazanmalı, hasımlarını da daha çok sindirmeliydi. Hayın düşünceleri küçük sıçrayışlar halinde onu mutlu olacağı sonuca çabucak ulaştırdı. Şimdi yüzü gülüyordu, aradığını bulmuştu. Birkaç gün sonra koğuşun bahçesinde taş duvarın dibine çökmüş güneşliyordu. Daha doğrusu hazırlığını tamamlamış avını bekliyordu. Nasıl olsa müdür yine koğuşları dolaşacak, o da bu sırada tasarladığı şeyi gerçekleştirip muradına erecekti. Birkaç saat sonra bahçenin demir kapısının aralığından gardiyanın sesi duyuldu. "İkinci koğuşun meydancıları, eşek herifler, koğuşu temizleyin, hükümet geliyor." Hükümlüler dediği dedik olan müdüre hükümet adını takmışlardı. Bu ad kısacık zamanda o kadar yayılmıştı ki gardiyanlar bile bunu benimsemişlerdi. Rıfat'ın bakışlarında bir umut ışığı parladı. Yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar tasarlamıştı. Müdür önünden geçerken sanki bir derdi varmış da onu anlatacakmış gibi yanına sokulacak, boynunu bükecek ve o vakit... Aradan çok geçmedi, demir kapı açıldı. Hükümet yanındaki gardiyanlarla beraber içeri girdi. Duvarların dibinde üçer beşer dolaşan hükümlüler oldukları yerde el pençe divan durdular. O vakit Rıfat kollarını sallaya sallaya müdüre doğru yürüdü. Pek acındırıcı bir hali vardı. Müdür onu görünce durdu, kaşları çatıldı. Ondan tiksinir gibi bir sesle, "Gene ne istiyorsun köpoğlu köpek?" diye sordu. "Beyim, biliyorsun, benim ne gelenim var ne de gidenim." Bir adım daha sokuldu. Şimdi tam karşı karşıya gelmişlerdi. Sözüne devam etti. "Dün bana bir torba çamaşır gelmiş, köyden anam yollamış." Daha sözünü bitirmemişti ki ansızın havaya kalkan sağ kolu yıldırım gibi hükümetin suratına indi. Bu öyle müthiş bir hınçlı bir tokattı ki adam ayakta duramadı. İlkin sendeledi ama kendini tutamayıp toprakların üzerine boylu boyunca uzandı. Avuçlarıyla yüzünü kapamaya çalışıyor, bir yandan da yerde kıvranıyordu. Gardiyanlar hükümlünün üstüne atılmaya vakit bulamadan Rıfat birkaç adım gerileyerek sırtını duvara verdi. Hükümetin yüzüne kapadığı parmaklarının arasından boynundan oluk gibi kan akıyordu. Bunu görünce Rıfat'ın üstüne gitmenin doğru olmadığını hemen kestirdiler. Anlaşılan herif boş değildi, hazırlıklıydı. Müdürü koltuklarından kavrayıp yerden kaldırmaya çalışan baş gardiyan, adamın sol yanağının kemikten ayrılarak bir dilim et halinde sarktığını gördü. Hükümlülerin hepsi korkudan birer köşeye büzülmüşler, titreşerek bu kanlı tabloyu gözlüyorlardı. Başgardiyan müdürü ayağa kaldırmaya çalıştı. Öteki gardiyanlar gözleri dönmüş Rifat'a sokulamıyorlardı. Düdük sesleri birbirini kovaladı. Rifat'ın kendisi için beliren tehlikenin büyüklüğünü ancak şimdi kavramış gibi her şeyi göze almış bir hali vardı. Yaralı müdürü sürükleyerek koğuşun bahçesinden dışarı aldılar. Demir kapı gürültüyle sürgülendi. Koğuşun bahçesindekilerden hala bir kımıldama yoktu. Hiç kimse katilin yanına sokulmaya cesaret edemiyordu. Rifat da gözleri kan çanağına dönmüş, bununla beraber yaptığı işin sonucundan keyiflenmiş bir halde kımıldamadan bekliyordu. Çünkü beklemesi gerektiğini, bu işin böylece kapanıp gitmeyeceğini biliyordu. Ama ne olursa olsun içi rahatlamıştı. Öteki hükümlülerin yanında horlanmanın, küçük düşürülmenin acısını hafifletmişti. Bu bakımdan kendisini bekleyen sonuçtan korkmuyordu. Çok geçmedi. Demir kapının sürgüleri yine büyük bir gürültüyle açıldı. Kapının dışı süngü takmış bir manga jandarmanın kordonu altına alınmıştı. İçeriye giren jandarma çavuşu gözleriyle etrafı taradı. Arkasından süngülü jandarmalar da geliyordu. Çavuş kendine güvenir bir sesle, "Rifat, gel kardeşim buraya," diye onu tatlı bir dille çağırdı. Ötekinin de karşı gelmeye niyeti yok gibiydi. Ellerini havaya kaldırarak jandarmaya yaklaştı. Beline, göğsüne, karnına dayanan süngülerin arasında tepeden tırnağa kadar her yanı arandı. Rıfat'ın ellerinden de kan akıyordu. Parmaklarının arasına kıstırdığı ufacık bir jiletten başka bir şey bulunamadı. Sonra kıllı bileklerini demir kelepçeye uzattı. Kuzu gibi teslim oldu. O gece Rifat, ceza münferidinde sabaha kadar vücudu kemikleri kırılıncaya kadar dövüldü. Tam 45 gün çimento üzerinde ışık yüzü görmeden kuru ekmek yiyerek yaşadı. 45 gün sonunda da ayaklarına pranga vurulup 5. koğuşa öteki hükümlülerin yanına gönderildi. Ama Rifat pranga cezasını da tamamladıktan sonra yine bir gün selbeşleşecek, koğuşta dilediği gibi at oynatmaya başlayacaktı. Gene şunu bunu haraca kesecek, kimseye göz açtırmayacak, her gün türlü mahanalarla kavga çıkarıp koğuşun tadını kaçıracaktı. En iyisi onu bu halinde yakalayıp adam akıllı bir şeye benzetmekti. Rifat aralarında yaşadıkça kendilerine geçim yolu kalmayacağını anlayan çoban Mustafa, Bağlumlu Ahmet'le kafa kafaya vererek gece sabahlara kadar plan tasarlıyordu. Rifat'ı haklayacak olursa, onun hasmı sayılan müdürün de kendileriyle birlik olacağını, onları koruyacağını umuyordu. Üstelik Rifat'ın şu düşkün, şu güçsüz durumunda koğuşun güçlüleri de çoban Mustafa'nın tarafına geçmişlerdi. Rifat bir gün öğle yemeğini yemiş, cigarasını yakmış, koğuşun bir köşesine çekilmişti. Yanındaki karyolanın üstünde 3-5 hükümlü tombala oynuyordu. Oyun bir ara öylesine kızıştı ki kahkahalarla gürültülere karşı Rifat ilgisiz kalamadı. Oturduğu yerden kalkıp prangalarını sürükleye sürükleye kumarcıların yanına geldi. Zaten koğuşta oynanan her oyundan Rifat'a da bir mano ayırmak zoru vardı. Öte yandan Bağlumlu Ahmet ile çoban Mustafa tekmil hazırlıklarını tamamlamışlar, en elverişli vakti bulmak için koğuşun orta yerinde durmadan gidip geliyorlardı. Rifat kendisi için yapılan korkunç hazırlıklardan habersiz, elleriyle karyolanın demirine abanmış, kendini oyunun keyfine kaptırmıştı. Bu ötekiler için en elverişli an demekti. Bağlumlu çobana bir göz etti. Zaten adamları da hazırdı. Kaş göz işaretleri birbirini kovaladı. Yavaş yavaş Rifat kuşatıldı. Çobanla Ahmet niyetlerinin korkunçluğu yanında öylesine tasasız, öylesine umursamaz bir hal almışlardı ki, onları uzaktan görenler, köy düğününden dönen çapkınların keyfi içinde yaşadıklarını sanırlardı. Çember yavaş yavaş daraldı. Rifat daha bir şeyin farkında değildi. Kendisini saran tehlikeyi çoğu zaman önceden sezdiği halde, bu sefer nasılsa olan biteni fark edememişti. Kumarcılara gülüyordu. Çoban Rifat'ın arkasına biraz daha sokuldu. Çevresindekilere bir göz işareti verdi. Sonra pantolonunun paçasına sakladığı kalın bir sopayı aniden belinden çekerek havaya kaldırdı. Öyle müthiş bir hınçla Rifat'ın kafasına indirdi ki, hükümlü daha başını yana çevirmeye vakit bulamadan ayak bileklerine perçinli prangaların üstüne yığılıverdi. Arkasından ikinci, üçüncü, beşinci, 20. vuruşlar. Bilek kalınlığındaki sopalar, havada yarım yuvarlaklar çizerek hınçla Rifat'ın kafasına, bedenine iniyordu. İlkin keskin acı bir bağırtı duyuldu. Sonra hükümlünün iniltileri odun gürültülerine karıştı. Koğuşu dolduran hükümlüler dillerini yutmuşlar, birer köşeye büzülmüşler, titreşerek bu korkunç sahneyi izliyorlardı. Hepsinin gözleri dehşetle büyümüştü. Tek laf etmeye kimsenin ne gücü ne de cesareti kalmıştı. Böyle anlarda kavgayı ayırmak için işe karışmak, bir bakıma ölümü göze almak sayılırdı. Ağızlarından köpükler kusan, hıncından kudurmuş canavarlar her şeyi yapabilirlerdi. Sopalar Rifat'ın kafatasına inmekle devam etti. Burnunun deliklerinden, kulaklarından fışkıran kan, yerleri duvarları kırmızıya boyadı. Hükümlü artık bilinçsiz hareketler yapıyor, ayaklarını kollarını gererek zincirlerin üstünde debeleniyordu. Sopalar tükenmek bilmeyen bir hınçla hala kafasına vücuduna iniyordu. Rifat biraz daha çırpındı. Sonra hareketsiz kaldı. Ama ötekiler bırakmıyorlardı. Kafatası gibi bedeni de darmadağın etmeye karar vermişlerdi. Artık tek yönlü bu boğuşma, insanların işleyebileceği en korkutucu cinayetler sınırını aşmış, akla sığmaz bir çılgınlık kertesine varmıştı. Bu anda en küçük bir akıl davranışı bile söz konusu değildi. Çoban hala uluya uluya sopasını indiriyordu. Köpürmüş ağzından salyalar akarken bedeni çamura dönmüş bir insanı daha çok parçalayabilmek için vuruyordu. Böylece vurdu, vurdu, vurdu. Sonunda sopalardan ikisi kırıldı. Rifat da çırpına çırpına can verdi. Şimdi hiç kimsenin tek laf etmeye gücü yoktu. Çoban elindeki sopayı bir köşeye şöyle bir fırlattı. Derin derin soluyordu. Çevresine bakındı. Hükümlüler ranzaların altına saklanmışlardı. Çoban üstün çıkmanın anlatılmaz keyfi içinde. Kahpenin piçi diye bir iki kez kendi kendine tekrarladı. Yerdeki cesedin görünüşü gerçekten korkunçtu. Kafa kemik kırıklarıyla dolu küçük bir torba haline gelmişti. Yalnız kafa derisi bir yerden patlamış, kanla karışık beyin çimentonun üstüne akmıştı. Sol gözü yuvasından dışarı fırlamış, yanağının üstünde duruyordu. Bu gözün damar ve sinirleri beyaz bir iplik halinde göz çukuruna doğru uzuyordu. Burnu ile öteki gözü meydanda yoktu. Yalnız sağ kulağından kalın bir şerit halinde koyu bir kan geliyordu. Sağ kolu dirseğinden kırılıp ters dönmüş, bedeninin altında kalmıştı. Kaburgalarının hepsi kırılmış, göğsünün kimi yerleri adam akıllı içeri çökmüştü. Çenesi hepten dağılmış, yarı yarıya kopmuştu. Çoban hala soluyordu. Ama yaptığı işin tadından sarhoş bir hali vardı. Köşede duran tahta iskemlelerden birini kaptı. Yemek masasının üstüne koydu. Sonra zıplayıp masaya çıktı. İskemleye kuruldu. Bacak bacak üstüne attı. Koynundan cigara tabakasını çıkarıp bir cigara yaktı. Elleri hala titriyordu. Kanlı gözlerle etrafa şöyle bir bakındı. Şu anından son kerte mutlu olduğu her halinden belliydi. "Beni anam bugün için doğurdu," diye mırıldandı. Sonra kireç gibi beyazlaşmış dudaklarıyla hükümlülere doğru seslendi. "Ulan hergeleler," dedi. "Bana bir kahve yapın. Laz Rifat'ın şerefine içeyim. Şekeri orta olsun. Kahvesi bol olsun." 5-6 kişi birden cezveye koştu. Birisi gazete kağıtlarını buruşturarak ateşledi. Öteki fincanı yıkamaya koyuldu. Çoban Mustafa da bu şanslı mutluluğu yudum yudum içti. Bağırışmaların nasıl duyulduğunu, jandarmanın nasıl içeri girdiğini, katilleri nasıl kelepçeleyip götürdüğünü anlatmak o kadar önemli değil. Ertesi gün ağır ceza mahkemesi duruşmaya başladı. 70 tanık dinlendi. Sonunda Çoban Mustafa ile Bağlumlu Ahmet ölüm cezasına çarptırıldılar. Bu iki katilin ilk kez mapusa düşmelerinin nedeni Balcı Baba adında başka bir suçlu ile suç ortağı olmalarıydı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 49.